Ayrım 19. Sayfa 247. Ne Menan ne de ben gülmedik. Solak Kamil turist taşıyormuş diyerek keyfini kaçırdım. Bir minibüsü varmış. Turizm şirketleri için iş yapıyormuş. Ziya'nın gülümseyişi anında soluverdi. Beni suçlamıyorsunuz değil mi miskarın? Diye sordu alıngan bir tavırla. Biz kanunsuz işlere bulaşmayız. Sinirlenmeye başlamıştı. Bu işimize gelmezdi. Sizi suçladığımızı da nereden çıkardınız? Dedim rahat bir tavır takınarak. Belki adam size de iş yapmıştır diye düşündüm de. O anda kapıya ardı ardına iki kez vuruldu. Ziya'nın gir demesine bile beklemeden Serhat ile Cavit içeriye daldı. Gelin çocuklar, dedi Ziya eliyle onları çağırarak. Miskarın sizinle konuşmak istiyor. Geçin şöyle oturun. Bizi görünce suratları asılmıştı. Sanki sözleşmiş gibi ikisi de bedenlerini kasarak ağır adımlarla yaklaştılar. İyi günler, dedi Serhat tatsız bir ses tonuyla. Cavit ise sadece başını sallamakla yetindi. Elleri yine kahverengi süet eldivenlerin içindeydi. İyi günler Serhat Bey. Ayağa kalkarak elimi uzattım. Nasılsınız dünden beri? Neden bu kadar yakın davrandığımı anlayamamıştı ama elimi sıkmamazlık da etmedi. Teşekkür ederim Miss Karen. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Dün yarım kalan sohbetimizi artık tamamlasak diyorum. Kirpiksiz, çipil gözleri arsızca ışıldadı. Tabii tabii. Dün için de kusura bakmayın. Biraz gergindim. Önemli değil diyerek kel kafalı, süet eldivenli Cavit'e döndüm. Ben Karen. Kendisine uzanan elime şöyle bir baktı. Paniklemiş gibiydi. Ne yani? Şimdi ona uzatılan bu elle tokalaşmak zorunda mıydı? Elimi geri çekmek üzereydim ki eldivenini çıkarmadan elimi belli belirsiz sıktı. Ama ben bırakmadım. Var gücümle kapattım parmaklarımı. Hayır, beklediğim gibi çıkmadı. Yüzünde canının yandığını gösteren hiçbir belirti görememiştim. Elinde yangın nedeniyle bir yara ya da yanık olmasını ummuştum ama yoktu. Ben de Cavit, memnun oldum diyerek telaşla çekti elini. Belki başka birinin daha elini sıkmak zorunda kalırım korkusuyla hemen Mena'nın yanındaki parlak sarı derili koltuğa çöktü. Serhat ise benim yanımdaki metal rengi koltuğa yerleşmişti bile. Ama Ziya'nın aklı akşam öldürülen kapkaççıda kalmıştı. Ya Serhat, dedi iyi bilmediği bir konudan bahseden bir adamın kararsızlığıyla. Bizim transfer işlerini yapan minibüsçüler arasında Kamil... Çıkaramadı. Menan'a çevirdi bakışlarını. Neydi soy ismi? Tenekeci. Kamil Tenekeci. Hah işte. Bu isimde biri var mıydı bizim minibüsçüler arasında? Serhat'ın griye çalan mavi gözleri telaşla kıpırdandı. Bilmiyorum ki Ziya Bey. Muhasebeye sormak lazım. Gider makbuzu filan kesiyorlar. Eğer öyle biri varsa hemen bulurlar. Bana kaçamak bir bakış attıktan sonra yeniden patronuna döndü. Niye? Ne olmuş ki? Adam bir cinayete kurban gitmiş. Konya bu olayla çalkalanıyormuş. Biz Çatalhöyük'teydik. Farkında değiliz. Namus meselesi filan mı? Belli değil. Konuyu çok uzatmak istemiyordu Ziya. Yakında çıkar kokusu. Neyse, biz işimize bakalım. Başıyla iki adamını işaret etti. Buyurun Miss Karen. Ne isterseniz sorun arkadaşlara. Biraz da meydan okumaya benzeyen bu çağrıya kibarca gülümseyerek karşılık verdim. Teşekkür ederim Ziya Bey. Bakışlarımı önce Serhat'a, sonra karşımdaki Cavit'e çevirdim. Konuyu biliyorsunuz. Yakut Otel yangını. Ama diyerek sözümü kesti Cavit. Yangın sırasında ben otelde değildim. Olay hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl? Şaşırmış gibi Menan'a döndüm. Sakın yanlış yapma dercesine gözlerinin içine sertçe baktım. Kadir Gemelek, Cavit'i yangın yerinde gördüm demedi mi? Kadir kafayı sıyırdı Miss Karen diye girdi araya Serhat. Yangında delirdi adamcağız. Bir delinin söylediklerine mi inanıyorsunuz? İyileşmiş diye atıldı Menan. Nefret ettiği Serhat'ı endişelendirmekten aldığı mutluluk gözlerinden okunuyordu. Son derece aklı başında görünüyordu. Üçünün de yüzünde aynı panik vardı. Ama söze başlayan patronlar oldu. Emin misin Menan? Ziya'nın sesindeki kaygı fark edilmeyecek gibi değildi. Yanlış anlama, Kadir keşke iyileşse ama doktorlar akıl sağlığını tümüyle yitirdi diyorlardı. Adamları zayıf yerlerinden yakaladığımızı anlayan Menan, vallahi Ziya, dedi neşesini gizlemeye bile gerek duymadan. Yeniden kazanmış galiba. Hem de eskisinden daha akıllı olmuş ki göreceksin. Yangından evvel karısı Nimet susturup dururdu bunu. Şimdi bir dillenmiş, daha kadıncağız lep demeden leblebiyi anlıyor, sokuyor lafı. Lafı soksa ne olur abi diyerek karşı çıktı Cavit. Ben yangında yoktum. Eğer Cavit'i gördüm diyorsa herif hala delidir işte. Gözlerimi temizlik manyağı bu kel güvenlik elemanının yüzüne diktim. Ayrıntı verdi diyerek blöfüme başladım. Lobideymişsiniz. Başımla Serhat'ı gösterdim. İkiniz. Serhat Bey günlük giysileri içindeymiş ama siz tuhaf bir kıyafet giyiyormuşsunuz. Hazırlıksız yakalanmış bir suçlu gibi koltuğunda küçülmeye başladı Cavit. Ama dibe vurmasına izin vermediler. İmkansız diyerek yetişti Serhat. Kadir ve ekibi lobiye hiç çıkmadı ki. Ben bile yangından sonra fark ettim onları. Evet diye destekledi adamını Ziya. Kadir'in ekibi pazartesi günü çalışacaktı ama oğluna nişan yapacak diye bize haber vermeden salı günü geldiler işte. Kimseye görünmemek için de gizlice girmişler içeri. Yani Kadir asla lobiye çıkamazdı. Serhat'a yakalanmaktan çekinirdi. Üçlü hızla toparlanmaya başlamıştı. Aslında bütün kabahat Kadir'in diye karşı saldırıya bile geçti Serhat. Eğer pazartesi günü işini yapsaydı yangında kimse ölmemiş olurdu. Hiç beklemediğim bir girişimde bulunarak zeki biri olduğunu bir kez daha gösterdi iş arkadaşım. Sanki yangının salı günü çıkacağını biliyormuş gibi konuştun. Katil olduğundan emin olduğu zanlıyı sorgulayan bir polisin kararlılığı okunuyordu yüzünde. Serhat'ın kafası karıştı. Açık verdiğini sanarak kekelemeye başladı. Ne? Ne diyorsun be? Ben nereden bileyim yangının hangi gün çıkacağını? İpin ucu kaçmak üzereydi. Saçmalıyorsun diyerek toparlamaya girişti Ziya. Menan öyle bir şey söylemedi. Kabahat de Kadir'in filan değil. Kim arkadaşlarının ölmesini ister? Kaza işte. Öylece durmuş onları izliyordum. Söyledikleri sözler, yüzlerindeki mimikler, beden dilleri, heyecanları, korkuları, tepkileri, her şey ama her şey kafamdaki senaryoyu doğruluyordu. Ama ne bu sonuç ne de Kadir Gemeley'in tanıklığı yeterli değildi. Eğer somut bir kanıt ya da doktorların akli melekeleri yerinde değildir raporu vermedikleri inanılır bir tanık bulamazsam öğrendiklerim hiçbir işe yaramayacaktı. O nedenle şimdi geri çekilmeli, Londra'dan gelen bütün afra tafrasına rağmen aslında aptal bir kadından başka bir şey olmayan yeteneksiz sigorta eksperi rolüne geri dönmeliydim. Ziya Bey haklı diyerek onayladım patronlarını. Bu bir kaza. Kadir'i sorumlu tutmamalısınız. Tamam, bana da pek mantıklı gelmedi sözleri. Sanırım hala travması devam ediyor. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın diyerek hayretler içinde yüzüme bakan Menan'a döndüm. Evet, karısına laf yetiştiriyor ama dikkat ettiysen zaman zaman dili dolanıyordu. S ve R harflerini söylerken zorlanıyordu. Bu tipik kafa travması belirtisidir. Sonunda anladı bizimki. Muzipçe ışıldadı yeşil gözleri. Vallahi çok dikkatlisiniz Miss Karen diyerek o da katıldı oyuna. Ben fark edememiştim. Şimdi siz söyleyince anladım. Haklısınız. Zaman zaman dili dolanıyordu. Soruşturmayı hemen kesmek kuşku uyandırabilirdi. Cavit'e döndüm. Yanlış anlamazsanız size son bir sorum daha var. Yitirdiği cesareti yerine gelirken yeni bir sınava girecek olması canını sıkmıştı. Sorun ama ben peşinen söyleyeyim, o gün yangın yerinde değildi. Onunla tartışmak gibi bir niyetim yoktu ama salak kaşınıp duruyordu işte. Size inanıyorum dedim usulca başımı yana eğerek. Ama Kadir'in sözleri raporunda yer alacağı için sizin yanıtınızın da yer alması lazım. O yüzden soruyorum. Bu herif gerçekten de gerzeğin biriydi. Tamam da yani ben orada yoktum diye papağan gibi tekrarladı. Adamın huysuzluk yapmasına daha fazla katlanamadı Ziya. Önce soruyu dinlesene Cavit diye azarladı. Ne kem küm ediyorsun? Keline kadar kızardı Cavit. Sadece saygı değildi bu. Açıkça korkuyordu patronundan. Kusura bakmayın Ziya abi. Yani ben... Tamam Cavit uzatma. Miss Karen'ın sorusuna cevap ver yeter. Derin bir sessizlik çöktü odaya. Elinde kesik başı tutan Perseus'un mozaiği önünde bu odanın mutlak hakimi gibi oturuyordu Ziya. Dünkü saygılı genç iş adamı gitmiş, yerine güvenlikçilerini bile korkutan, titreten bir tiran gelmişti. İşte bu Ziya'nın öteki yüzüydü. Bizden saklamaya çalıştığı gerçek kimliği. Sessizliği ben bozdum. Hepinizden çok özür dilerim, dedim hem çekingen hem de mahcup olmuş bir tavırla. İş buraya varsın istemezdim. Ben sadece raporumu tamamlamak istiyorum. Konuşmama daha fazla izin vermedi Ziya. Lütfen Miss Karen, hiçbir şey açıklamak zorunda değilsiniz. Öfkeli bakışlarını kel adamına çevirdi. Bizim Cavit'in kafası kalındır, biraz geç anlar. Lütfen aklınızda ne varsa sorun. Biz hepsini yanıtlamakla yükümlüyüz. Ayrıca bunu yapmak da istiyoruz. Sizin aklınızda bizimle ilgili en küçük bir kuşku bile kalmamalı. Yok zaten. Yeniden kafası kalın Cavit'e döndüm. Suratı hala kıpkırmızıydı. Sizden tek öğrenmek istediğim yangın sırasında nerede olduğunuz. Bana bulunduğunuz yeri söylerseniz konu kapanacak. Gergin bir tavırla oturduğu yerde kıpırdandı Cavit. Yine abuk subuk konuşacak, Ziya'yı sinirlendirecek, ortamı gerginleştirecek diye geçirdim aklımdan. Yapmadı. Tane tane konuşarak yanıtladı sorumu. Ziya Bey ile birlikteydik. Sile'ye gitmiştik. Aya Eleni Kilisesi'ne. Ziya Bey fotoğraf çekiyordu. Ben de üç ayaklı şeyi taşıyordum. Hay diline eşek arısı soksun diye yarı şaka yarı ciddi gürledi Ziya. Tripod oğlum, tripod. Ulan Cavit, bütün deterjanları bilirsin. Zeytinyağlı, defneli, lavantalı sabunların adını ezbere sayarsın. Bir tripodu öğrenemedin. Herkesi bir gülmedir aldı. Kendi sözlerine kendi de gülüyordu Ziya. Evet, benimle beraberdi. Yeni sezon için hazırlayacağımız broşürde kullanmak amacıyla fotoğraf çekmeye gitmiştik Sile'ye. Muhteşem bir yer Sile. 6000 yıllık bir yerleşim yeri. Hristiyanların zamanında dini merkezmiş. Sonra Türkmenler gelmiş. Rumlarla birlikte yaşamışlar. Aya Eleni Kilisesi de var. Bizans İmparatoru Konstantinos'un annesi Helena yaptırmış. Vaktiniz olursa sizi de gezdirmek isterim. Konudan uzaklaşmak için şahane bir fırsattı. Tabii, neden olmasın diyerek ilgilenir gibi göründüm. Demek fotoğraf çekiyorsunuz ha? Utanır gibi oldu Ziya. Demek sanatçı olmak hayalleri vardı sigorta şirketini kazıklamaya çalışan bu turizmcinin. O kadar da iyi değilim. Hobi düzeyinde filan işte. Hobi olur mu? Diye yaltaklandı Cavit. Ziya abi çok güzel fotoğraf çeker. Bir herif gelmişti İstanbul'dan. At kuyruklu bir lavuk. Güya ünlü bir fotoğrafçıymış. Pis bir adam. Kötü kötü kokuyordu. Eminim ayda bir filan yıkanıyordur. 2 hafta çalıştı. Bir çuval parayı aldı gitti. Bir baktık ki çektiği fotoğraflar Ziya abininkilerin yanında bir hiç kalır. Zaten broşürde de afişte de Ziya abinin çektiklerini kullandık. Hayranlıkla süzdüm Ziya'yı. Zamanımız olursa fotoğraflarınızı görmek isterdim. Yeniden o kibar, ilgili, genç iş adamı olmuştu. Ne demek Miss Karen, benim için zevk olur. 4 erkekle bu kadar sohbet yeterdi. Menan hariç herkesi tek tek süzdüm. Teşekkür ederim. Soracaklarım bu kadardı. Zamanınızı aldığım için lütfen beni bağışlayın. Ziya ile Cavit memnundu. Biz teşekkür ederiz gibilerden bir şeyler geveleyerek gülümsediler ama deminden beri sessizce konuşulanları dinleyen Serhat'ın çipil mavi gözleri kuşkuyla kıpırdanmayı sürdürüyordu. 30. Savaşların en büyüğü kendi nefsimizle olandır. Mevlevi dergahının 2 kanatlı ahşap kapısına ulaştığımızda gündüzün boğucu sıcağı sona ermiş, hoş kokulu bir serinlik çökmüştü her yana. Geniş bahçeye girer girmez anladım. Burası Konya'ya ilk geldiğimizde babamın beni getirdiği o büyük evdi. Üzerlerinde Arapça yazılar bulunan sarıklı mezar taşları, uzun serve ağaçlarının yan yana sıralandığı taş yol, geniş bahçe, bahçedeki havuz, 2 katlı kerpiç ev hepsi buradaydı. İşte o evi bulmuştum sonunda. Evin önünde kırmızı mayıs gülleri karşıladı bizi. Kokuları bütün bahçeyi tutmuştu. Merhaba, dedi yumuşak, yaşlı bir ses güllerin içinden. Buradayım. Sesin geldiği yöne dönünce gördüm. Duvarın dibindeki ahşap masayı çevreleyen 4 iskemleden birinde oturuyordu. İncecikti. Yakasız bir gömlek, koyu renk, gösterişsiz bir takım elbise giymişti. Zayıf yüzünün en ilgi çekici kısmı tarçın rengi, iri gözleriydi. Bozulmamış bir masumiyet, çocuksu bir ışıltı, abartısız bir heyecanla bakıyordu. Güzel bir sürprizle karşılaşmış gibi ''Aa İzzet amca orada mıydın?'' diye söylendi Menan. ''Kusura bakma seni göremedik.'' Saygıyla eğilerek İzzet Efendi'nin elini öptü. Yaşlı adam da Daha Menan doğrulmadan dudaklarını genç hemşehrisinin eline değdirdi. Yıllar önce geldiğimde de tanık olduğum bu davranışa artık şaşırmadım ama niye böyle yaptıklarını da merak etmekten kendimi alamadım. Merhaba diyerek ben de yaklaştım yaşlı adama. Nasılsınız? Sanki karşısında çok iyi tanıdığı biri varmış gibi aşina gözlerle süzüyordu beni. Poyraz diye fısıldadı. Poyraz yüzündeki anlamı vermiş sana. Evet, gözlerimin babamınkilere benzediğini söylerler. Yanlış değerlendireceğimden korkar gibi usulca salladı başını. Gözlerin değil kızım, gözlerindeki hüzün, yüzündeki solgun ışık da babana benziyor. Kederli bir insan sayılmazdım. Dün geceki uykusuzluk nedeniyle öyle görünüyordum herhalde. Babamdan çok anneme benzetirler beni diyecek oldum. Susan Hanım'ın da seninki gibi çok güzel bir yüzü vardı diyerek kibarca kesti sözümü. Kızıla çalan sarı saçlar, deniz yeşili gözler, geniş özgür bir alın, aklına geleni söylemekten çekinmeyen dudaklar. Hayret, nasıl da hatırlıyordu annemi. Sevmeye başlamıştım bu ihtiyarı. Aklımdan bunlar geçerken o sözlerini sürdürdü. Ama ben görünenin güzelliğinden bahsetmiyorum. Ben görünmeyenin manasından bahsediyorum. O mana ki ancak sezgiyle kavranabilir. Sustu. Tuhaf bir ifade belirmişti yaşlılığının ele geçiremediği gözlerinde. Belki saçmaladığımı düşünüyorsun ama inan bana senin yüzüne ışığı vuran mana bizim Poyraz'dan miras kalmış. Ansızın sağ elini uzattı. Hoş geldin. Şaşırdım. Şimdi ne yapacaktım? Uzattığı eli öpmeli miydim yoksa tokalaşmakla mı yetinmeliydim? Öpmek içimden gelmiyordu. Dostça sıkmakla yetindim. Hiçbir alınganlık belirtisi göstermedi. Buyurun kızım, şöyle oturun. Evet, karşıma. Işığınız yüzüme vursun da Poyraz'a duyduğum hasreti gidereyim biraz. Bir şair gibi konuşuyordu İzzet amca. 20 küsur yıl önce beni bırakıp giden arkadaşını övüyordu sözleri. Oysa ben babamın bu övgüyü hak ettiğinden emin değildim. Ama yüzümün gölgelerinde babamın silüetini arayan bu yaşlı adama kusura bakmayın, yere göğe konduramadığınız o arkadaşınız daha çocuğuna karşı görevlerini bile yerine getiremeyen sorumsuzun biri diyecek halim de yoktu. Sesimi çıkarmadan gösterdiği yere oturdum. Yaşlı adam benden önce soldaki iskemleye teklifsizce yerleşen Menan'a döndü. Size bir şeyler ikram etmek isterdim ama ocakçı gelmemiş daha. Ben kahve yaparım dersen, siz isterseniz yaparım diyerek hareketlendi Menan. Ne dersiniz Miss Karen? Teşekkürler, ben istemem. Ben de istemem, çarpıntı yapıyor dedi İzzet Efendi. Hem sohbetin vereceği tat köpüklü bir kahveden daha lezzetlidir. Özlem yüklü bakışlarını bana çevirdi. Baban da öyleydi. Az yer, az içer, az konuşur, çok dinler, çok okur, çok düşünürdü. Bedeninden çok gönlünü beslemeye çalışırdı. Çünkü beden tüketir, gönül ise çoğaltır. Menan'ın yorgun gözleri yeniden canlanmaya başlamıştı. Ziya sağlığınızın bozulduğunu söyledi diye mırıldandı endişeyle. Önemli bir şey değildir inşallah. Yüzünü ince bir gölge kapladı İzzet Efendi'nin. Her duyduğun söze inanma evladım dedi boş vermiş bir tavırla. Sözün ne dediğinden çok söyleyen kim ona bak. Bu ilginçti işte. Demek İzzet Efendi de pek hoşlanmıyordu oğlundan. Ziya Bey size pek benzemiyor dedim aralarındaki ilişkiyi anlamak için. Yani kişilik olarak diyorum. Derinden bir iç geçirdi. Bir çocuğa beden verebilirsin ama onun kalbine, ruhuna tesir edemezsin. Herkes kendi hayatını yaşar, herkes kendini yaratır. Ama insanı kendisine götüren köprü çok incedir, çok dar. Bir de kendisinin geçmesine izin verir. Kan bağı bir imtiyaz değildir bu yolculukta. Aksine çoğu zaman aşılması zor bir engeldir. Kırılması imkansız, kalın halkalardan oluşmuş bir zincir. İnsanın elini kolunu öyle bir bağlar ki hiçbir zaman kurtulamazsın. Şu Kabe'deki dervişin hikayesini hatırlattı sözlerin bana diye katıldı konuşmaya Menan. Hani sen anlatmıştın ya İzzet amca, şu oğlunun ölümünü isteyen adamın hikayesi. Zekice kıpırdandı çocuk gözleri. Eksik hatırlıyorsun cancağızım diyerek uyardı. Hikaye öyle değil. Hayal kırıklığı yerine derin bir merak belirdi Menan'ın yorgun yüzünde. Unutmuşum herhalde, dedi ilgili bir öğrencinin iyi niyetiyle. Bir daha anlatsana İzzet amca. Eminim Miss Karen'ın da hoşuna gider. Bana kalsa babam hakkında konuşmayı seçerdim ama iş arkadaşımın öyle istekli bir hali vardı ki. Ben de merak ettim şimdi, dedim mecburen. Anlatır mısınız lütfen? Madem istiyorsunuz anlatayım o zaman, diyerek başladı hikayeye. Bir zamanlar Bağdat'ta kendi halinde yaşayan bir adam varmış. Sağlığı yerinde, varsıl, mutlu bir evlilik süren bir adam. Tek dileği bir evladının olmasıymış ama bir türlü çocuğu olmuyormuş. Doktorlara gitmiş, büyücülere taşınmış, adaklar adamış. Yok, zavallı adamcağızın hanımı bir türlü hamile kalamıyormuş. Tam umudunu kestiği sırada gezgin bir dervişle karşılaşmış Bağdat'ın bedestenlerinden birinde. Gezgin derviş lafını duyunca İzzet Efendi'nin sözünü keserek sordum. Şems-i Tebrizi gibi mi? Hiç bozulmadı araya girmeme. Tersine mutlu olmuş gibi gülümsedi. Demek Şems-i Tebrizi Hazretlerini biliyorsun. Evet, Allah onun sırrını kutsasın. Tebrizi Hazretleri gibi gezgin bir derviş. Neyse, biz hikayemize dönelim. Yoksul giysiler içindeki gezgin derviş adama yaklaşmış. Ey Allah'ın cömertliğine nail olmuş kişi! Bu fakirin karnını doyurur musun, diye sormuş. Gönlü yüce olan adam hiç tereddüt etmeden kabul etmiş bu isteği. Elbette, söyle bana canın ne yemek ister. Derviş sevgiyle bakmış adama. Yağsız bir paça çorbasıyla bir parça kuru ekmek gerçek bir ziyafettir bana. Birlikte oturmuşlar çorbacıya. Derviş kuru ekmekten bir ısırık, çorbadan iki kaşık aldıktan sonra tabağı önünden itmiş, kendisine yemek ısmarlayan cömert adama bakmaya başlamış. Adamın yüzündeki mutsuz çizgileri, gözlerindeki kederi görünce sormuş. Çocuğun olmasını neden bu kadar çok istiyorsun? Dervişin derdini bilmesine adam çok şaşırmış. Samimi bir tavırla açıklamış. Hamdolsun malım mülküm var, sağlığım yerinde, sevdiğim bir de eşim var ama mutlu değilim. Hayatım yıldızsız bir gökyüzü gibi boş, güneşsiz geçen bahar mevsimi gibi yavan, çiçeksiz bahçe gibi acınacak halde. Belki diyorum bu eksikliğin nedeni çocuktur. Çünkü her şeyim var, çocuğum yok sadece. Gezgin derviş derinden bakmayı sürdürmüş adamın gözlerine. Sen çocuk değil, mana peşindesin, diye açıklamış. Allah sana çocuk verirse mutlu olacağından emin misin? İkisi arasındaki farkı nereden bilsin adamcağız? Eminim. Bir çocuğum olsa eksikliğim gider, mutlu olurum, demiş. Peki o zaman, diye fısıldamış derviş. Sana derdinin ilacını söyleyeceğim. Adamcağızın gözleri parıldamış, pür dikkat dervişin ağzından çıkacak sözleri dinlemeye başlamış. Yarın uyandığında tertemiz yıkanarak çık sokağa. Ne kimseye yalan söyle ne de kötü bir söz sarf et. Kurnazlık yapma, haram yeme, kötülüğü kalbinden uzak tut. Yoksulları sevindir ama böbürlenme. Akşam eve dönünce bütün saflığınla, bütün kalbinle, bütün inancınla secdeye eğil. Allah'a yakarmaya başla. Ona de ki, ey göğü ve yeri yaratan, ey Rahman ve Rahim olan, ey cömertliklerini saymakta dilimin aciz kaldığı sultan, bana hakikat kapısının yolunu aç. Ama bilirsin ki her kulun hakikate ulaşma yolu farklıdır. Seni bulmam için çocuk özlemimi gidermem gerek. Bana bir çocuk ver. Bu lütfu benden esirgeme. Sabah namazı vaktine dek yakarmanı sürdür, tekrar tekrar isteğini dile getir. Sabah namazını kıldıktan sonra hanımının yanına var, onu yatağına al. 9 ay, 10 gün sonra bir oğlun alacak. Adamcağız dervişin ayaklarına kapanmış. Eğer bu söylediklerin gerçek olursa dile benden ne dilersen. Derviş adamı ellerinden tutup kaldırmış. Bizim iyiliğimiz de kötülüğümüz de karşılıksızdır, demiş mağrur bir ifadeyle. Yaptıklarımızın ödülünü de cezasını da kendimiz veririz kendimize. Adamcağız hiçbir şey anlamamış dervişin sözlerinden ama çocuk sahibi olmak için her umudun peşinden koştuğundan ertesi gün harfi harfine yerine getirmiş dervişin söylediklerini. Yunmuş, arınmış, tertemiz çıkmış sokağa. Ne bir kalp kırmış, ne kul hakkı yemiş, ne yalan söylemiş, ne kimsenin canını yakmış. Evine dönünce de secdeye varıp sabaha kadar tövbe istiğfar eyleyerek Yaradan'a dileğini söylemiş. Sabah namazını kıldıktan sonra da varmış hanımının yanına. Ve dervişin dedikleri gerçek olmuş. Hanımı hamile kalmış. Adamcağız çok mutlu olmuş. Ödüllendirmek için her yerde gezgin dervişi aramış ama bulamamış. 9 ay 10 gün sonra karısı adama nur topu gibi bir erkek çocuk doğurmuş. Adam oğlunu kucağına almış, öpmüş, koklamış, karısına değerli taşlar, altınlar hediye etmiş. Oğlunu görmek için her gün erkenden eve geliyormuş. Bebeğini seviyor, henüz dünyadan haberi olmayan bu minik canla oynuyormuş. Mutluymuş, mutlu olmasına ya. Ama bir yandan da derviş bu mucizeyi nasıl gerçekleştirdi diye düşünüp duruyormuş. Doktorların, büyücülerin, feraset sahibi koca karıların yapamadığını, o giysileri yırtık pırtık, saç sakalı birbirine karışmış derviş nasıl yapabildi acaba diye merak ediyormuş. Aklında günden güne büyümüş bu soru. İşin içinden çıkamayınca da ulemalara taşınmış, bilginlere danışmış. Deri kaplı, el yazması kitaplar okumuş ama bir cevap bulamamış. Cevap bulamadıkça sorular çoğalmış, karışık bir hal alarak büyük bir sırra dönüşmüş. İşte o sır adamın hayatının manası oluvermiş. Artık eli işe güce varmıyor, ne güzel karısıyla ne taparcasına sevdiği oğluyla vakit geçiriyormuş. Mecnun gibi dolaşıp duruyormuş şehrin sokaklarında. Bir gece uykusunda dervişin sesini duymuş. Aradığın benim sırrım değil, Allah'ın aşkıdır. Allah'ın aşkına ulaşmak için dünya sevgisinden vazgeçmelisin, diyormuş. Odada biri mi var diye kalkmış yatağından ama kimseyi görememiş. Bütün gece dervişin sözlerini düşünmüş, gün ışırken kararını vermiş. Hanımını kaldırmış, başına gelenleri tek tek anlatmış. Benim o dervişi bulmam gerek, demiş kararlı bir tavırla. Olup biteni bir tek o derviş anlatabilir bana. Zavallı kadının yalvarıp yakarmasına, saçını başını yolup ağlamasına aldırmadan, bu benim kaderim, bunu yaşamam lazım diyerek malını mülkünü hanımına bırakmış. Ben dönmezsem sana da oğluma da yetecek kadar paramız var. Bunları harcarsın diyerek düşmüş yollara. Gidiş o gidiş. Kadın oğlunu yalnız başına büyütmüş. Gün gelmiş, o küçük bebek eli işe, aklı dünyaya eren güçlü kuvvetli bir delikanlı olmuş. Ve annesinin huzuruna varıp babama ne oldu diyerek sormuş. Öldüyse mezarını bileyim, sağsa gidip onu getireyim. Annesi anlatmak istememiş ama oğlu ısrarcıymış. Kadıncağız sonunda olanı biteni açıklamak zorunda kalmış. İşittiklerinden bir mana çıkaramayan delikanlı yok diye söylenmiş. Bu işin içinde başka bir iş var. Ben gidip babamı bulacağım. Kadın tıpkı kocasına yaptığı gibi oğluna da yalvarmış. Hayatta senden başka kimsem yok. Sen de gidersen ben ne yaparım diye ağlamış, söylenmiş. Ama çocuk Nuh diyor, peygamber demiyormuş. Bir hafta sonra da yollara düşmüş. Babasını sora sora şehirler, kervansaraylar, mescitler, dergahlar dolaşmış. Öğrendikleri onu sonunda Mekke'ye kadar sürüklemiş. Mekke'de bir mescide inmiş, ilk iş olarak babasını sormuş. Mescitteki hoca hemen tanımış babasını. Onu Kabe'de bulursun demiş saygılı bir tavırla. Dünya nasıl güneşin etrafında dönerse, baban da bütün gün ve gece dolaşır Kabe'nin çevresinde. Delikanlı hemen koşmuş Kabe'ye. Oradaki Müslümanlara babasının adını söylemiş. Derhal göstermişler yaşlı adamı. Bakmış, saçı sakalı birbirine karışmış, yırtık pırtık giysiler içinde bir adam, elleri gökyüzüne açılmış, dudaklarında mırıl mırıl bir dua, küçük adımlarla dönüyor Kabe'nin etrafında. Heyecanla yaklaşmış babasına. Dokunmaya çekindiğinden baba diye seslenmiş ürkek bir sesle. Duymamış ihtiyar, delikanlı sesini biraz yükseltmiş. Baba! Ama ihtiyar öyle bir alemde ki yine duymamış oğlunun sesini. İyice bağırmış delikanlı. Baba! Adam durmuş. Gözlerini kısarak bakmış gölgesiyle güneşini engelleyen delikanlıya. Tanıyınca oğlunu sanki zemheri rüzgara esmiş gibi titremiş yaz sıcağında. Gözlerinden yaşlar boşanmış. Hemen bakışlarını gökyüzüne kaldırarak "Ey Allah'ım!" demiş yalvaran sesiyle. "Senin aşkını kimseyle paylaşamam. Ya benim canımı al ya onunkini." Neler olduğunu anlayamayan delikanlı şaşkın bakarken ansızın nefesinin kesildiğini hissetmiş. Gözleri karararak yere yığılıp ölmüş.